Allah Resulü'nün ailevi münasebetleri.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nisa el-Nebi. Ey peygamberin eşleri. Lestunne ke ahadim minen nisa. Sizler sıradan bir kadın değilsiniz. Diğer insanların eşlerine benzemezsiniz. Sizin çok farklı olmanız lazım. Peygamberin ocağında yetişiyorsunuz. Peygamberin okulunun birinci öğrencilerisiniz. İn ittekaytunne fela tahta'ne bil kavl. Eğer Allah'a karşı saygınız varsa, sorumluluk şuuru içindeyseniz, sözü karşıdakilerin yüreğini cezbedecek, albenili bir biçimde söylemek. فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِهِ مَرَضٌ. Kalbinde kötülük olan, yamukluk olan, biri bir erkek ola ki sizin hassasiyet göstermemenizden dolayı yanlış yapabilir, yanlış düşüncelere kapılabilir. Ve kulna kavlen ma'rufa. O halde sözü net, açık ve yalın bir biçim. Kalbinde, yüreğinde eğrilik olanlar fırsat bulamaz. Ve karne fi buyutikunne. Ve la tebarracna tebarrucel cahiliyetil ule. Evlerinizde otur. Birinci cahiliyede, önceki cahiliyede kadınların açılıp saçılıp kırıta kırıta gezdikleri gibi yapmayın. Ve akinne salate. Yalnız içinde oturacağınız evlerin niteliği şu olsun. İçinde akinne salate. Ve atine zeka. Salatın ikame edildiği. Namazın kılındığı. Allah'ın desteklendiği, duanın ayaklandırıldığı bir ev olsun. İçinde oturacağınız ev. Ve atine zeka. Arınmak için yükümlülüklerinizi yerine getirip temizlenin. Arının mali yükümlülükleri. Ve ete'ne Allah'a ve Resulüne. Allah'a ve Resulüne de itaat. İnnemâ yuridullâhu liyuzhibe ankumur ricz. Ehlel beyt. Ey ev ehli, ey peygamber medresesinin öğrencileri, ey sokak çocukları, sokak kadınları değil, ev kadınları. Allah sizden çiri, içi, her türlü duygusal, düşünsel ve fiziksel kirliliği gidermek ve sizi pırıl pırıl yapmak ve yutahhirakum tahhira, sizi tertemiz kılmak. Sevgili peygamberimizin hayatından, evinden konuşacağım. Yani medeni halinden konuşacağım. Resulullah'ın İnsan Muhammed Aleyhisselam'ın, koca Muhammed Aleyhisselam'ın, eş olan, sevgili olan, baba olan, yar olan, yaran olan, dost olan Muhammed Aleyhisselam'dan söz edeceğiz. Hayber'in fethinin ardından
Resulullah bir şey yaptı. Hatırlayacağınız gibi tam 13 yıldan beri bir grup seçkin mümin deniz aşırı bir ülkede Habeşistan'da yedek bir güç olarak tutuluyordu. Daha Mekke'deyken hicret etmişlerdi ve Resulullah gel dememişti o güne kadar. Dile kolay. Cafer çıktığında 27 yaşındaydı. Döndüğünde fırtına dayanmış koca bir adam. Dile kolay. Hele Resulullah'a aşık olan bu insanların nasıl bir hasret çektiğini bir düşünseniz. Burunlarına nasıl peygamber koktuğunu, peygamber için yurdunu terk etmiş bu adamların burunlarına peygamberin nasıl koktuğunu bir düşünseniz. Evini barkını bırakmış, yurdunu yuvasını bırakmış, malını melalini bırakmış bu insanlar. Bütün bunları terk ettikleri Resulullah'a olan özlemi bir tahmin edebiliyor musunuz? Resulullah onları orada bir taktik olarak tutuyordu. Gerçekten iyi bir stratejist idi aynı zamanda. Belki bilmiyorum, tahminim o ki Resulullah tüm imkanlar bittiğinde, hatta Medine'de yoktu o zamanlar. Medine'de gündemde değildi. Taif'ten döndürülmüştü. Hem de taşlanarak. Artık gidecek bir yer kalmadı. Civar kabileler kabul etmemişlerdi çağrısını, teklifini. Onun için de Resulullah bir melce, bir sığınak olsun istemişti uzak diyarlar. Yine de davetini, yine de görevini, yine de insanlığa saçtığı ışığı bir üstten devam ettirebilmek, sürdürebilmek için mutlaka yedekte bir imkan bulunduruyor. İşte Habeşistan'da tuttuğu müminler bu yedek güçtü. Son tahlilde orayı düşünüyor gibiydi Resulullah. Eğer hiç bölgede gidecek yer olmasaydı, Medine'de olmasaydı tahminim o ki Resulullah Habeşistan'a gidecekti. Ama öyle olmadı. Medine kucak açtı. Medine Medine oldu. Yesrib acı meyveli yer Medine oldu. Medeniyetin beşiği oldu. Ama Resulullah yine de gelin demedi. Yıl geçti. 2 yıl, 3 yıl, 4 yıl, 5 yıl, 6 yıl, 7. yıla kadar gelin demedi. Demedi çünkü o güne kadar temekkün etmemiş görüyordu. O güne kadar hala sallantıda görüyordu. Göklerin desteklediği Hazreti Muhammed işte böylesine ince hesaplar da yapıyordu. Bu size neyi gösterir? Bu size plansız ve projesiz hiçbir başarı olmaz. İsterse peygamber olsun. İşte bunu gösterir. İşte bunu gösterir. Sevr Dağı'nın dibindeyiz. Bir avuç kardeşimle beraber, yoldaşımla beraber durdurdum, gelin dedim. Bak, biz bu dağa çıkacağız. Ben bu genç yaşımda gerçekten çok çok zorlandım. Bak şöyle. Dilimiz bir karış dışarı çıktı. En gencimiz dahi bitti. Bak, bu dağın size vereceği ders yok. Peygamber bu dağa çıkmadan da o desteği almaz mı? Yani Allah'ın desteklemesi için dağın tepesine çıkarması mı lazım? O zaman merdiven de yok. Bizden çok daha zor şartlarda. Düşünün. Yaşını düşünün. Bizim gibi de değil. 53 yaşında bir insan. Neden ta oraya tırmanmış? Neden? Yani gücünün bittiği yere kadar gitmiş. Son sınırına kadar. Allah'ın yasası bu da onun için. Gücünüzün bittiği yerde onun yardımı başlar da onun için. Gücünüz var da kullanmıyorsanız onun yardımını hak etmiyorsunuz. Çünkü zaten size verdiği o güç de onun yardımıdır. Mevcut yardımı kullanmadan ek yardım niçin gelsin? İşte Resulullah bu. Allah'ın yasası bu. Onun için ince hesaplar yapıyor. Göklerin desteklediği insan yine de ince hesaplar yapıyor. Bazı kaynaklar Habeşistan'a Hayber'in fethinden önce haber gönderdiğini söylerler. Ben kendi kanaatim bu yönde değil. Hayber'in fethinden sonra, Hayber fethedilir edilmez Resulullah'ın ilk yaptığı iş haber uçurmak olmuştu Habeşistan'a. Neden? Geçen hutbemde Hayber'in fethini işlerken demiştim ki ya Mekke ya Hayber. Hayber düşerse Mekke düştü bilin. Mekke düşerse Hayber düştü. Bu çok önemli. Onun için Hayber düştüğü anda Resulullah artık kesinlikle emindi. Kesinlikle emindi ki bölgede artık İslam'ın hakimiyeti oturdu. Sökülüp atılamayacak denli demek ki. Onun için haber göndermiş. Habeşistan'daki o uzun süredir yurtlarından ve yuvalarından, dostlarından ve sevdiklerinden ayrı kalmış bir avuç yiğit insan çıktılar geldiler. Daha Resulullah'ın ayağının tozu üzerinde Hayber'den yeni dönmüşler. Resulullah'ın sevinci gözlerinden okunuyor. Yüzünde güller açıyor. Hayber dönüşünde Hazreti Cafer'i amca çocuğu küçüklükten beri yanında büyümüş olan, onun terbiyesinin altında yetişmiş olan, gerçekten de kendisine dönüp sadece kendisine şunu söylediği tek zattır o. Sen Cafer, suretende, siretende bana benzersin dediği çok sevdiği bir yiğit. Hazreti Cafer, amca o. Onu görünce gözlerinde güller açarak Hayber'in fethine mi, Cafer'in gelişine mi sevineyim? Hangisine sevineyim diye gerçekten sevinç izhar ediyor ve ömründe çok az yaptığı bir şeyi yapıyor. Oturduğu yerden silkinip kalkarak Cafer'e doğru ilerleyip onu kucaklıyordu. Hatta çok zayıf bir rivayette Mevlevilere bu da nereden çıktı diyenlere Mevleviler öyle cevap verirler. Bu sema, bu raks, Mevlevi raksının kökeni nereden, doğru dürüst bir delilimiz falan var mı diyene, Mevleviler şöyle bir delil getirirler. Cafer döndüğü gün, Resulullah onu çok sevdiği için onu görünce, şöyle bir reverans etmiş, dönüvermiş derler. Tabi dediğim gibi, bundan o çıkar mı diyeceksiniz, o ayrı bir problem. Sadece yeri geldi söyleyeyim dedim. Resulullah gerçekten de müşfik bir aile reisiydi. Müşfik bir toplum önderiydi. Ama aynı zamanda müşfik bir babaydı, kocaydı. Onun güzel ahlakı, ahlakı hamidesi, onun Allah'ın övdüğü, daha peygamber olmadan evvel ki ahlakını övdüğü ve inneke le'ala hulukin azim, sen mutlak mükemmel bir ahlak üzeresin, muhteşem bir ahlakın var diyerek övdüğü Kur'an'ın bu peygamberin bu ahlakından etrafındaki herkes tabii ki kabı kadar alınır ve istifade ediyor. Yanında bulunan herkes gerçekten dünyanın güzel bir insanı, güzeller güzel bir insanı. Allah beğenmiş, seçmiş. Enes diyor ki, Resulullah'a 10 küsür yıl hizmet ettim. Bazen beni bir işe gönderirdi sabah. Çocuk. Giderdim, oyuna dalardım, akşam anca dönerdim. Enes nerede kaldın derdi sadece. Kızmaz. Nikahı altında bazen 8'e kadar bir arada eş bulur. Şimdi asıl bu noktaya dikkatlerinizi çekeceğim ve eşler arası ilişkiye dikkat çekeceğim. Ve özellikle herkesin kendini sorgulamasını, özellikle aranızdaki evli arkadaşların Resulullah'ın eşler arası ilişkide ortaya koyduğu o muhteşem örnekliğe bakarak kendisiyle eşi arasındaki ilişkiyi tartması ve bir öz eleştiriden geçirmesini isteyeceğim. Bak, tabii dikensiz gül bahçesi değil ki Resulullah'ın bahçesi. Evet. Yok öyle bir şey. İnsanlarla muamele ediyordu. Resulullah'a eş olmuş olmanın insan olmaktan çıkardığını kim söyledi? Böyle bir şey yok. Hep insanlar. Onun için Resulullah'ın eşleri arasında da bazen sıkıntılar olurdu. Sıkıntı yaşanırdı. Hem de bu sıkıntı bazen doruğa tırmanabilirdi. Ümmü Seleme, affedersiniz, Ümmü Habibe Cafer'le birlikte gelmişti. Biliyorsunuz Necaşi kıymıştı nikahını Resulullah'a. Resulullah'ın eşi olmuştu Habeşistan'dayken. Ümmü Habibe kim? Ebu Süfyan'ın kızı. Ya, Mekke'nin müşrik reisinin kızı. Orada kocası din değiştirince kendisi İslam'da sabit kadem oldu. Yerinden kıpramadı. Yurdunu yuvasını vermişti, bir de kocasını verdi. İnancı uğruna, davası uğruna, kolay bir şey mi zannediyorsunuz? Kadın başına. Resulullah'ın ona bir hediyesiydi bu. Teşekkürüydü bu. Madem sen Allah'ı tercih ettin, Resul'ü tercih ettin, Resul de seni tercih eder. Demek. Ümmü Habibe'nin nikahı orada kıyılmıştı, gıyapta kıyılmıştı. Ve geldi. Zaten tanıyorlardı. Resulullah'ın evi onu iyi tanıyordu. Hazreti Sevde'nin yakını olurdu. Hazreti Zeynep'in kuzeni olurdu. Ve Mekke'den hepsi de tanıyorlardı Resulullah'ın eşlerini. Çok büyük bir gürültü çıkartmadı onun gelişi. Ama biri gürültü kopardı. Safiye. Safiye gençti, Safiye güzeldi. Hayber'in fethinden sonra kocasının savaşta öldürülmesi üzerine hikayesini geçen şeyde anlattığım şekilde Resulullah'la evlenmeyi kabul etti. Resulullah onu azat etti. İsterse kendi dini üzere kalacağını, gidecek gidebileceğini, isterse Allah'ın Resulünü tercih edeceğini söyledi. O zaten gördüğü rüya üzerine. Çünkü gökten bir ay doğmuş, gelmiş göğsüne girmişti. Bunu kocasına anlattığında kocasından çok güçlü bir şamar yemiş, hala Hayber'in fethi sırasında o şamarın izi yanağında duruyordu. Resulullah o ne deyince rüyayı Resulullah'a da anlatacaktı. Hemen kabul etti. Safiye'nin gelişi Resulullah'ın hanesinde bir telaş, kadınca bir telaş eser. Tabii gizliden gizliye. Efendim, gördün mü sen yeni geleni Resulullah'ın eşleri arasında? Önce Ümmü Seleme bir gitti bir yokladı. Baktı ki bir ay parçası. Geldi Hazreti Ayşe'nin de olduğu hanımlar arasında. Resulullah'ın yeni eşi öyle bir güzel, öyle bir güzel. Ayşe'nin rengi. Hemen hiç kimseye söylemeden bir de peçe çekti. En arkalarda vardı. Safiye'yi seyrediyor. Kimse farkına varmadı ama Resulullah farkına vardı, tanıdı. Örtüsünün arkasından Ayşe'yi tanıdı. Ayşe çıkıp giderken Resulullah hızlı yürüyüp yetişti. Nasıl buldun Ayşe? Aman! Yahudi mi görmek? O da her Yahudi kadını gibi bir etme ayrı. O Müslüman oldu ve İslam'ı hasmet İslam. İslam'ı da güzel oldu. Dedim ya, kadın her yerde kadın. Ve Resulullah genç Ayşe'yi teskin etmeye çalışıyordu. Tabii bazen bu kıskançlık öyle bir noktaya varıyordu ki Resulullah'ın eşleri arasında iki kulüp olmuştu. Ayşe kulübü, Ümmü Seleme kulübü. Ayşe, kendisi Hazreti Ayşe anlatıyor bunlar bize. Kendisi anlatıyor, başkası değil. Ben diyor, Hafsa diyor, Safiye ile daha sonra arayı iyi sıcak bir ilişki kuracaklardır. Safiye ve Sevde, yaşlı Sevde annemiz, annelerimiz bunlar. Karşı kulüpte de diğerleri diyor. Biz bazen rekabete girerdik böyle. Öyle işler yaparlardı ki bazen aralarında bu rekabet sırasında Resulullah'ı hayli üzerlerdi, üzdükleri olurdu. Ama tabii bunlar tatlı şeyler. Bir kezinde Resulullah birine bir sır vermişti. Tefsirler sır verdiği ismin Hafsa olduğunu söylüyorlar Hazreti Ömer'in kızı. Hafsa. O da açıklamıştı, Tahrim suresinde ayetler bize bunu açıklıyor ya. O da açıklamıştı. Ve onun verdiği sırrı açıkladığını da Rabbimiz özel bir biçimde Resulullah'a bildirmişti. Rabbimizin bildirdiği bu şeyden bir kısmını, hangi sözleri söylediğinin bir kısmını söylemiş Resulullah Hafsa'ya, yani niye böyle yaptın? Bir kısmını da gizlemişti. Ayetin mealini veriyorum. Hafsa veya o eşi diyelim, tefsiri bırakalım. O eşi dedi ki Resulullah'a, bunu sana kim bildirdi? Ayet söylüyor. Resulullah yaptığın bir yanlışı söylüyor eşine. Yanlış yapmışsın. Ben bir sır vermişim, sırrı gitmiş başkasına söylemişsiniz. Şimdi ben yapılan bir yanlışı söylüyorum. Sen ise dönmüş bana bunu sana kim bildirdi diyor. Yine karşımızda olanca yalınlığıyla, doğallığıyla bir insan duruyor. Nebbe'eniyel alimun habir diyor ya ayet-i kerime. Bunu bana alim ve habir olan Allah bildirdi. Ama o öyle sormuyor. Halbuki şöyle demesini istiyor Resulullah. Tamam öğüdümü aldım ya Resulullah. Kusurumu bildim. Çok zaman yaptığımız bir hata bu. Karşımızdaki insan bizim bir yanlışımızı düzeltmek istediği zaman hemen parmağa bakarız aya değil de bize ayı gösteriyor ama aya bakmak yerine parmağa bakarız. Bir sırrımızı vermiş bir başkasına, sırrımızı verdiği insan mı söyledi acaba diye, bunu sana kim söyledi deriz, bir de gidip onu haşlayacağız. Oysa ki söylenen söz doğru mu ona bakmamız gerekir. Rabbimiz o sadette bizi de uyarıyordu. Yine o hanede Hazreti Ayşe'nin bize söylediğine göre bazen hiç yemek pişmezdi. Öyle günler, aylar, hatta yıllar olmuştu. Hazreti Ayşe aynen şöyle diyor sahih bir haberle gelen, sahih bir rivayetle gelen haberde. 3 ay olurdu ki Resulullah'ın hiçbir hanesinde ocak tüttü. Hiçbir hanesinde. Düşünebiliyor musun? Ne yapsın? Ya Ayşe demişti Resulullah. Senin bana kızıp kızmadığını ben hemen biliyorum. Nasıl biliyorsun anam babam sana feda olsun ya Resulullah? Nasıl biliyorsun? Bana kızdığın zaman, sinirlendiğin zaman İbrahim'in Rabbi adına İbrahim'in Rabbine yemin olsun ki diyor. Benden hoşlandığın zaman Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki. Ben buradan anlıyorum ki bana karşı tavrın farklı. Hazreti Ayşe bir gün sormuştu, ya Resulallah, cennette ben de eşin olacak. Sen o eşlerinden biri olacaksın. Hazreti Ayşe öyle diyor. Hatice'yi kıskandığım kadar hiçbirini kıskanmadım. Çünkü Resulullah ne zaman bir koyun kesse onun arkadaşlarını çağırıp onlara dağıtır. Nasıl unutulmaz Hatice'ymiş? Diyor. Kendisi anlatıyor bunu da kendisi. Bir gün Resulullah'ın ocağında yetişiyor bu insanlar. Onun kıskançlığını Resulullah kendi içerisinde zararsızlaştırıyor ama aynı zamanda muhteşem bir insan yontuyor. Bu baş öğretmen. Ve İslam tarihinin en büyük müçtehidini yetiştiriyor ocağında. Müçtehide zibi. Bir daha da çıkmadı zaten. Bir kadın müçtehide. Bir gece diyor Resulullah kalktı. Buyurun. Ve dua etti. Secdede o kadar kaldı ki hem ağlıyor hem dua ediyordu. Gözyaşları şilteme bulaşmıştı. O ıslaklıkla uyandı. Uyandım. Resulullah hala secdede. Hala ağlıyor. Dedim ki ya Resulullah. Çıktıktan sonra namaz. Kendini feda et. Bu kadar kendine yazık etme. Allah senin gelmiş ve geçmiş bütün günahlarını affettiğini söylüyor kitabında. اَفَلَا اَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا يَا رَبِّ. Ben Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım. Resulullah'ı o halini görünce Resulullah'a olan aşkın ve muhabbetin diyor. Öyle bir zirvesine çıktı ki bu sefer bir parça yattı ve kalktı. Peygamberi böyle bir Allah aşkı, ahiret aşkı, ahiret düşüncesi sararsa ben nasıl yatarım? O uyuyordu, ben başucumda. Ben ağlamazsınız. Ağlarken gözlerimi açtı. Gözyaşım yanağına düşmüştü. Lime tepkine ya. İçin. Ahiret aklıma düştü. Ben ne olacağım? Sen böyle kurtardın. Ben ne olacağım? Hal tezkuruna ehlekum ya Resulallah fi yevmil kıyama. Kıyamet gününde ehlinizi de hatırla. Bizi de hatırla. Beni de hatırla. Üç yerde hatırlayamamış. Ve devam. Böyle bir oku. Böyle bir eğit. Böyle bir terbiye. İşte burada. İçinde oturun denilen ev. Böyle bir ev. Ve onlar da ev ehli bir üniversite haline getirilmiş, bir Allah okulu haline getirilmiş ev. Böyle bir evde yetişiyor. Onun için o evde Resulullah hepsine ayrı ayrı muamele ediyor. Hepsinin mizacı, seciyesi, karakteri, kabiliyetleri istikametinde davranıyordu. Bir gün Ümmü Seleme ve ekibi Resulullah'a tarizde bulundular. Ayşe'yi biraz fazla kayırıyorsun. Niye? Hediye vermek isteyenler hediyelerini Ayşe'de, sırası Ayşe'de olduğu güne saklıyorlar. O gün getiriyorlarmış Resulullah'a. Yine bir dua ve talepleri olduğu zaman Ayşe'nin gününü bekliyorlar. O gün geliyorlarmış Resulullah'a. Resulullah adil davranırdı eşlerine karşı. birer gün ayırır. İşte Ayşe'nin gününde geliyorlar. Niye onun gününde getiriyorlar hediyeyi? Niye onun gününde geliyorlar? Adil davansınlar. Resulullah'a bu talep geldiğinde Resulullah tebessüm etti ve gönderdi Ümmü Seleme'yi. Durmadılar. Bu sefer Hazreti Fatıma'yı gönderdiler. Göndermek istediler önce. Hazreti Fatıma gitmek istemedi. Ama yakını, çok yakın akrabası Hazreti Zeynep annemiz rica edince mecburen geldi babasına. Babacığım böyle böyle diyorlar. Senden arzular var. Kızım, babanı sever misin? O ne demek babacığım? Evet. Ya benim miniciğim, böyle tercüme edeyim size. Miniciğim, babanın sevdiğini de sever misin? Elbette sever. O zaman Ayşe'yi sever. Çünkü onun yanındayken geliyor bana Cebrail. Öyle bir Ayşe. Öyle bir yetişti ki sanırım Abdülmelik. Halife Abdülmelik 5000 altın göndermişti. Rakamda yanılmıyorsam. Zihnim beni yanıltmıyorsa 5000 altın göndermiş. Hazreti Ayşe'nin kölesi anlatıyor. Sonralar Resulullah'ın vefatından çok sonra. O altınları o gün bitirinceye kadar Ayşe diyor doğum yapan bir kadın gibi dolaştı durdu evde sancılı biçimde. Ne zaman altınları dağıttı fakir fukaraya bitirdi sancısı. Peygamberin tezgahından, endazesinden geçerse böyle olur. Üsame'ye de torunları gibi davranırdı. Bazen eline alırdı Hazreti Hasan'ı, daha sonra Hüseyin'i. Alından, dudaklarından, önünden öperdi. Omuzuna alır, sırtına bindirir. Ne güzel de merkebiniz var diye dolanırdı böyle odanın içinde. Bazen imamette secdeye gidince haneden çıkardı yavru zaten torunları ve Üsame de yanlarında emekleye emekleye varır dedelerinin tam sırtına otururlardı secde. İnene kadar secdeden kalkmazdı cemaatle. Bu kadar çocuk yürekli bir peygamber. Bu kadar saf ve güzel yürekli bir peygamber. İnsanı eksene alan bir peygamber. İnsanı bir kenara atıp da Allah'ın razı edilemeyeceğini bilen bir peygamber. İçin onlar arzuladığı zaman onların gönlünü etmek için ne kadar üzgün olsa da diyor belli etmez. Onlarla şakalaşır, oynaşır. Kucağına alırdı bazen. Mesela bir kez keresinde bize nakledilen çok sevdiğim bir haber bu. Kucağına alırdı torununu. Hem sever hem öper. Okşarken de şöyle diyor. Siz varsınız ya, siz adamı cihattan kaçırırsınız. Siz adamı cennetinden edersiniz. Hem öperdi hem böyle der. O kadar sevimlisin. Yani işin negatif boyutuna da dikkat çeker. Allah'tan daha fazla sevmekten korkmamızı ister. Ellerimizle çocuklarımızın katili olmaktan sakınmamızı isterdi bu şekilde. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam eşlerine tabii ki elinden geldiği kadar hürmet ederdi, hizmet ederdi, onlarla paylaşırdı ev halini, dikiş dikerdi. Ama evinde hiçbir zaman çok lüks bir yaşantı değil, şu bizim yaşantımızın en asgari standardı bile olmadı. Olamadı. Olsa bile Resulullah kabul etmedi. Arzu etmedi. İstemedi. Onlara hep ahireti gösterdi. İşte ayette söyledi. Siz sıradan bir kadın değilsiniz. Bu ruhu vermeye çalıştı. Siz peygamberin eşlerisiniz. Onlara Tahrim suresinde gösterilen örnekleri gösterdi. Asiye ve Meryem'in. O evi cennetin dünyadaki şubesi yapmak istedi. Cennetin dünyadaki şubesi. Onun için ağzına kadar huzur vardı ama mal yoktu. Ama hayat standardı yüksek değildi. Onlar bazen Resulullah'ı çok büyük topa tutarlardı. Bir kezinde biri geldi elbise istedi. Biri geldi yeni mefruşat istedi odasını tefriş etmek için. Öbürü geldi daha farklı şeyler, takılar falan istedi. Resulullah'ı bunalttılar. Resulullah ağzını açmadı. Çekildi, bir çadır kurdurdu, içine geçti, çıkmadı dışarı. Öyle bir hüzün çöktü ki İslam toplumuna Resulullah eşlerini boşadı diye bir haber çalkalandı. Çünkü yaklaşık bir ay yanlarına yaklaştı. Resulullah onlara ahireti sunuyor. Onlar Resulullah'tan dünyayı istiyorlardı. Ayetin daha sonra gelecek beyanına göre. Resulullah gibi bir nimet vardı ellerinde. Küçük şeylere bakıyorlar. Tabii dedim ya, dikensiz gül bahçesi değil. Ama bunları yaparken dahi hiçbirinde Resulullah bir tanesine el kaldırmadı. Dikkatinizi çekiyor. El kaldırmadı. Sevgiyle terbiye etti. Döverek değil, severek terbiye etti. Muhabbetle terbiye etti. Sevgisini birkaç derece düşürdüğünde bir ton sopa atmış gibi üzülüyorlardı. Gerek var mıydı dövmeye? Sevgiyle terbiye etmek gibi harika bir yöntem dururken döverek terbiye miydi? Döverek terbiye edilir miydi? Hem dövme de neden? İnsan olur mu? Allah'ın emaneti olur mu? Bu da nereden çıktı? Hani sünnet? Ey hanımlarına el kaldıranlar. Sünnet deyince tabak sıyırmak mı geliyor aklınıza? En büyük sünnet. Evinizde sevgiyle terbiyeyi oturtmak. Sevgiyle terbiye ederseniz sevginizi kısınca dövmüşten beter olur. Kırdın beni. Beni üzdün dediğin zaman yeter o zaten. Onun için Resulullah işte
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.